Ayrım 6. İki darbe arasında. İskender Pala, sayfa 65. Öğrenciler bu duruma güleceklerdi. Benim öğrenci nazarındaki ağırlığım kaybolmasın diye sosyal bilimler bölüm başkanına gidip durumu anlattım. Şükrü adında bir öğretmen binbaşıydı. Soyadını hafızam silmiş. Üstlerine karşı kuzu, aslarına şahin tiplerden, saray mabeyincisi gibi bir adam. Müracaatımı alaylı bir gülümsemeyle, "Sen adının başında hep doktor yazılmasını istiyordun ya, işte biz de yazdık," cevabını verdi. İncinmiştim. Keskin cevaplarla itiraz ettim ama itirazlarım fayda etmedi ve hatta gözünün üstünde kaşın var kabilinden tavırlarıyla karşılık buldu. O günlerde eşim ikinci kızımızın doğumu için hastanede yatıyordu ve doğumda babaların hakkı olan 2 gün izni bana vermemesi bunun ilk göstergesi oldu. Kızımın doğumunda hastanede eşimin yanında olamadım. Binbaşı ile aramız iyiden iyiye açılmıştı. Ben bazı konularda hakkımı aradıkça geçimsiz biri konumuna düşüyordum. Oysa benim geçimsiz biri olmadığımı beni tanıyanlar pekala bilirler. O yılın Aralık günlerinde İstanbul'a şiddetli bir kar yağmış, şehirde hayat donmuş ve toplu taşıma araçları birkaç gün çalışmamıştı. Otomobilim yoktu ama olan otomobiller de zaten kar altında bekliyordu. Askeri okullar yatılı olduğu için tatil edilmesine gerek duyulmadı. Ne var ki öğretmenler yatılı değildi ve o günlerde Levent'ten Beylerbeyi'ne yolun büyük kısmını yürüyerek, kayarak, düşerek gitmek şartıyla mesai yapmış. Buna rağmen geç kaldığım bir gün için başka geç kalanların aksine kınama cezası ile cezalandırılmaktan kurtulamamıştım. Bunun tek sebebi bilimsel titrim olan doktor unvanının olumsuz rüzgarıydı ve başka yerlerde bu unvan insanlara itibar kazandırırken beni itibardan düşürüyordu. Zaman aktı, okulda teftiş hazırlıkları başladı. Okul komutanı albayın her şeyini ortaya alır. Ayrıca biliyorduk ki denetleme iyi geçerse öğretmen sınıfı olarak huzurumuz da iyi olur. Bir askeri birlikte denetleme bulunulan hali değil, en iyi olunabilen hali ortaya çıkarır. Bunu öğrenmem uzun yıllar aldı. Çünkü önceleri denetlemelerin haberli yapılmasını anlayamaz, bile bile denetlenmenin yalnızca parlak düğmeler, ütülü elbiseler, boyanmış duvarlar ve cilalanmış zeminlerle ölçülebileceğini, dünya ordularında elektronik gelişmeler denetlenirken biz hala saç tıraşı, postal boyası, pantolon ütüsü, tuvalet temizliği, selamlama biçimi, esas duruş vesaireyle uğraşıyoruz sanırdım. Oysa denetleyen komutanlar açısından bakınca durumun hiç de öyle olmadığını, haberli denetlemenin habersiz olandan daha iyi olduğunu gördüm. Ansızın yapılan denetleme bir askeri birliğin hazardaki durumunu, haberli yapılan ise seferdeki durumunu ilgilendiriyor, o birlikten beklenen en yüksek performans ölçülüyordu. Üstelik habersiz yapılan her denetlemenin mutlaka birilerinin başını yakacağı da unutulmamalıdır. Disiplin mesleği olan askerliğin bu açıdan değerlendirilmemesi, değerlendirilmesinden evladır. Denetleme için okulun temizlik hazırlıkları 3 hafta önceden başladı. O eski binaların her santimetrekaresi yıkanıyor, siliniyor, boyanıyor, çakılıyor, sökülüyordu. Bütün imkanlar yalnızca temizlik, gösteriş, cila ve parlatmaya harcanıyor. Mesailer bu uğurda tüketiliyordu. Eğitim birdenbire ikinci plana itilivermişti. Sınıf yıkanacak diye dersler boş geçiyor. Dersin bir bölümünde öğrenciler koridora çıkartılıp akşama kadar duvarlar boyanıyor. Bahçede biriken öğrenciler sıradan şeylerle oyalanıp binanın kat zeminleri cilalanabiliyordu. Üstelik bunlar haftada 2-3 kez yapılıyor, 2 günde yeniden eski haline gelen yerler aynı işleme yeniden tabi oluyor, yeniden başa dönülüyordu. Hani askerlikte her şey birkaç kez prova edilir ya, sanki bu sefer biz temizliğin de provasını yapıyor yahut temizliği prova ile yapıyorduk. Denetleme çarşamba gününe rastlıyordu. Öncesine rastlayan cumartesi ve pazar günlerinde mesaiye gelmiş, hepimiz gerektiğinde paçaları camadana vurup çekçekler, paspaslar elimizde çalışmış, zaten sayıca yetersiz olan erlerden umudu kesip öğrenci öğretmen dayanışması ile okulu yine tepeden tırnağa yıkamış, cilalamış, parlatmıştık. Ben bir yandan bu imeceye katılıyor, diğer yandan öğretmenin öğrenciyle birlikte ve yan yana aynı işte çalışmasının sakıncalarını sıralayıp duruyor ve tabii kimseye söz dinletemiyordum. Anlattıklarıma herkes hak veriyor ama yine de mutlak itaat ile çalışmaya devam ediyordu. Benimkisi zühür tesellisiydi. Bana göre bir öğretmenini elinde paspas ile veya bir merdivenin tepesinde yahut tuvaletlerdeki temizliği kontrol ederken gören bir öğrenci O saatten sonra öğretmenden değerli hiçbir şey öğrenemezdi. Aradaki mesafenin korunması, saygınlık fikrinin muhafazası gerekirdi. Yine bana göre muharip subayların kapısında çay getirip götüren posteriler beklerken, kendi çayını çay ocağından kendi alıp odasına giden bir öğretmen asla öğrencisi üzerinde tam otorite sahibi olamazdı. Bunları kibrimden değil, öğretmenliğin itibarı adına söylüyordum. Hala da öyle düşünüyorum. Öğrencisinin nazarında her bakımdan giyiminden tavırlarına, titizliğinden bilgisine ve böyle imrenilecek konumda olmayan bir öğretmen asla iyi bir öğretmen değildir. Ama hepimiz rütbe taşıyorduk ve bazılarımıza göre emir demiri kesiyor, bazılarımıza göre de bundan ne çıkar canım farfarası esiyordu. Öte yandan öğrenci bizimle muharip subayı karşılaştırıyor ve onların konumlarını klas olarak ölçüyor, öğretmenlerini küçümsüyor, hatta kişiliksizlikle değerlendiriyordu. Şimdi düşünüyorum da belki de zaten yapılmak istenen buydu ve sonunda astsubay olacak öğrencilerin zihinlerine daha şimdiden subay otoritesinin yerleştirilmesi böyle sağlanıyordu. Çünkü subay yetiştiren deniz lisesinde asla böyle bir şey olamazdı, olmasına müsaade edilmezdi. Ben yine de karanlığa karşı haykırmaktan geri durmadım. İlkeler için mücadele vermek, o ilkeleri hayata geçirmenin ilk adımıdır. Bu yüzden askerlik hayatım boyunca yalnızlıkta bulduğum dostluğu maalesef hiçbir dostumda bulamadım. Birçok insanla bir araya gelmek yerine doğru tek bir insanı aramak gerektiğini inanıyordum ama o hengamede bu insanı bulmak da o kadar zordu ki. Komutan hafta sonundaki 2 günlük teftişi hazırlık sonunda pazar akşamı her yeri gezmiş, beğenmişti. Böyle muhafaza edelim diye bir emir verdi. Askerlik hayatımın en garip emri oldu bu benim için. Bir eğitim kurumunda daha birkaç hafta evvelki şiddetli hava muhalefetinde bile ara verilmeyen derslere denetleme için binalar temiz kalabilsin diye ara verilmişti. Pazartesi ve salı günü öğrencileri oyalayacak, daha doğrusu onları binalardan uzak tutacak çareler arandı. Kış kıyamet bir yandan, denetleme sonrası başlayacak sınav haftasının stresi bir yandan öğrencilerde mecal bırakmadı. Dahası temiz muhafaza edebilmek adına dersliklerin bulunduğu binaların kapıları zincirlenip asma kilitleriyle kilitlendi. Denetlemeyi yapacak eğitim komutanlığı böyle bir şeyi duysa veya bilse acaba bu denetlemeyi önemser miydi, yoksa denetlemeyi yapacak amiral de bir zamanlar böyle yollardan mı geçmişti? İlk gün öğrencilerden hasta olanlar veya sıcak bir yer bulabilme uğruna hasta gibi davrananlar çoğaldı. Hiç umulmayan bu tavır revirdeki denetleme hazırlıklarının aksamasına yol açtı. İkinci gün spor salonu ve yemekhanede de her şey aksamaya başladı. En kötüsü de binalar kilitli olduğu için öğrencilerin kullanabileceği tuvaletler azalmış, kullanılır durumda olanlar da iğrenç bir hal almış. Gerek personelden, gerekse öğrencilerden homurdanmaya başlayanlar olmuştu. Bahçedeki ağaç kuytularının tuvalet niyetine kullanılması ise faili meşhulhanesine yazıldı. Çarşamba sabahı öğrencilerle birlikte pırıl pırıl sınıflara girdik. Çoğu zaten vaktiyle bu okulda görev yapmış denetleme heyeti, bizim çiçek gibi sınıflarda ders anlatışlarımızı hayranlıkla izlediler. Okulun çıtasının yükseldiği denetleme heyetinin gözlerinden okunuyordu. Okul komutanı albay bu denetlemeden dolayı çok beğenildi. Hakkında övgü dolu raporlar yazıldığını da duyduk. Ama eğer okulun binaları değil de Nakkaştepe sırtlarına yaslanan ağaçlarının altı denetlenmiş olsaydı, öbek öbek sineklenmiş insan pislikleri de kayda girecekti. Yazık ki şimdi o olanlar 1986 kışında henüz öğrenci olan astsubaydın hatıraları arasında bazen acı, bazen komik sayfalarda yazılıdır. Askerlik için gerçekten prova çok önemlidir. Ancak bunun da abartılmışı askerliğe zarar verir. O yıl bunun da ilginç bir örneği yaşandı. Öğretim yılı sonunda diploma töreni için hazırlıklar yapılıyordu. Günlerce okulun orta bahçesinde öğrenciler tabur halinde diploma alma merasiminin provasını yaptılar. Mizansen gereği sınıf subaylarından biri sanki üst rütbeli komutanmış gibi deniz kuvvetleri komutanı, deniz eğitim komutanı ve böyle. Öğrencilere diploma veriyor, onlar da belli komutlar ile diploma almaya geliş, selamlama, diplomayı alış, tekrar selamlama ve ayrılış provasını yapıyorlardı. Prova süresince diploma rolünde, rulo halinde kıvrılmış bir karton parçası kullanılıyor. Mizansen gereği sınıf amiri, komutan bunu öğrenciye veriyor. Öğrenci de diplomasını alıp selamlamasını yaptıktan sonra geri dönüp giderken bir sonraki öğrencinin provasında kullanabilmesi için rulo kartonu sınıf amiri komutanı iade ediyordu. Bu senaryo sıcak Haziran ve Temmuz güneşinin altında, tören kıyafeti içinde, kan tere batmış vaziyette o kadar çok tekrarlandı. Öğrenciler diploma kartonunu o kadar çok alıp o kadar çok iade ettiler ki tören günü geldiğinde öğrencilerin yarısı şartlı reflekse kapılıp Deniz Kuvvetleri Komutanı'nın elinden aldıkları diplomaları dalgınlıkla geri uzattılar. 86 yılı benim iş dünyam için tam bir çelişkiler yılı olmuştu. Her sabah üniformamı giydiğimde işte bir gün daha başlıyor diye hayıflandığım, her akşam çıkardığımda çok şükür bir gün daha bitti diye rahatladığım zamanlardı. İki kimlikli ve iki kişilikli yaşamaya başlamıştım. Asker ve bilim adamı olarak askeriyeye girdiğim zamanki duygularım artık çok farklıydı. Geçen 4 yıl içinde üniformayı çıkarmak ve bir daha giymemek için her türlü fedakarlığı yapabilecek konuma gelmiş veya getirilmiştim. Bu meslek gerçekten ruhuma aykırıydı, artık buna inanıyordum. Ne var ki önümde, bunun dışındaki bir hayatta görünmüyordu. Belki çok kişi bilmez, üniforma giymiş bir insan, TSK'dan istifa edebilmek için 15 yıl mecburi hizmeti yerine getirmekle, yani 15 yıl beklemekle yükümlüdür. Askeri adını okumuş olup olmamanız bu gerçeği değiştirmez. Oysa benim mantığıma göre mecburi hizmet bir yatırımın karşılığı olmalıdır. Eğer bir kurum size okuturken harcama yapmışsa, bunun karşılığında sizden belli bir mecburi hizmet isteyebilir. Kredi veya burs ile okuyan öğrenciler için de durum öyledir. Ben bütün eğitim öğretim hayatım boyunca TSK adına hiç okumamış, yazın inşaatlarda çalışarak biriktirdiğim paralarla lise ve fakülte bitirmiştim. Teğmen olarak TSK bünyesine katılan bir insana ortaokuldan itibaren 8 yıl yatırım ve harcama yapılıyor. Bunun karşılığında da 15 yıl mecburi hizmet yükleniyordu. Ben ise teğmen olduğum gün ortaokuldan itibaren tam 7 yıl kendim kazanmış, harcamamı kendim yapmıştım. TSK veya devlete bir kuruşluk yüküm olmamıştı. Dolayısıyla da herhangi bir borcum olmamalıydı. Muharip teğmen için devlet söz gelimi senede 1000 lira harcama yaparken ben her sene o 1000 lirayı cebimden vermiştim. Onun teğmen olabilmek için aldığı 8 birime karşı aynı dönemde ben zaten 7 birim kendimden vermiş oluyordum. Yani iki kere zarardaydım. Bu bakımdan teğmen olduğum gün yüklendiğim 15 yıl mecburi hizmet bir yatırımın karşılığı değildi. O halde ben de istediğim zaman istifa edebilmeliydim. Ama bu mantık sadece benim düşündüğüm ve düşündükçe tekrar üzüldüğüm bir mantıktı. Bunun hukuk önünde tek cevabı vardı. Teğmen olmasaydın. Çaresiz, mecburi hizmete yükümlüydüm ve sevemesem de bu hayatı böyle sürükleyecektim. Yahut da bir suç işleyip ceza alacak, disiplini ihlal eden seri disiplinsizlikler yapacak, ard arda gelen disiplinsizlikler dolayısıyla mahkeme edilecek, 6 ay hapis yatacak, çıkınca da amirlerimin silahlı kuvvetlerde kalması uygun değildir kanaatini taşıyan bir belgeyle ordudan ihraç edilecektim. Bunların dışında bir tek yol daha vardı, o da yabancı uyruklu bir kadın ile evlenmekti. Nitekim o yıllarda yabancı kadınlar ile evlenmeler artmıştı. Bu iş için bir piyasa bile oluşmuş, kağıt üzerinde öz eşinden boşananlar, sonra bir yabancı kadın ile yine kağıt üzerinde evlenmiş görünüyor, evlilik cüzdanını kuvvet komutanına gönderip DSK'dan ihraç ediliyordu. Bu yolla ayrılanlar çoğalınca, yanılmıyorsam 1990 yılında artık bu yolda kapatıldı, yabancı kadınlarla evlenenlere tebrik ederiz, Allah mutlu etsin denilmeye başlandı. 1986 yılında ben ordudan ihraç edilmek üzere bu yolların ikisine de cesaret edemedim. Birinci yol kolaydı. Disiplini bozacak birkaç davranış içine girebilir, gidip amirlerinden birini dövebilirdim. Ne var ki 6 ay hapis yattıktan sonra zaten başka bir devlet kuruluşuna girme hakkım kalmadığı için çekiniyor, öğretim üyeliği veya öğretmenlik yapamayacak olduktan sonra bu yollara başvurmanın bir anlamının kalmayacağını düşünüyordum. İkinci yol ise benim için onur kırıcı bir yol idi ve hiç tevessül bile etmedim. Askerlik ve bilim adamlığını birlikte yürütmek zorundaydım. Asker olduğumun daha 4. yılında bunlardan birincisinin içini dolduran kişiler beni ne kadar sıkıyorsa ikincisinin içini dolduran satırlar o derece huzur verir olmuştu. Birincisi suratıma ve ruhuma çizikler atıyor, ikincisi hayatın yaşanılır olduğunu hatırlatıyordu. Birincisi idam fermanım, ikincisi af tezkeremdi. Birini yaşamadan öteki anlamsız kalıyordu. Pişiyordum, kemale eriyordum ama yine de tarifi imkansız bir duyguydu yaşadığım. Yıllar sonra, şimdi bu satırları yazarken bile içimi ürperten günlerdi o günler. Aynı yılda güzel iki şey de oldu. Ben onları sıkıntılarımı dengelesin diye Talanın lütfu olarak yorumladım. Bunlar kızıma bir kardeş daha gelmesiyle ansiklopedik divan şiiri sözlüğünün tamamlanmasıdır. O yılın 1 Ocak gece yarısında ilk ve 31 Aralık gece yarısında son cümlesini yazdığım bu kitap benim için bir şaheser, bir opus magnum sayılırdı ve ben onu tamamladığımda henüz 28 yaşındaydım. Ama nasıl çalıştığımı ben bilirim. Hazırlık devresi yıllarca sürmüştü. Öğrenciliğimden itibaren yığınla fişler ve bilgiler içerisinde harman harman üstüne zihinde ihtilaller oluyordu. Nihayet yazıya dökme devresinde hiç misafir kabul etmeden ve hiç misafirliğe gitmeden, hiçbir tatil gününde sokağa çıkmadan ve her gün üniformayı soyunur soyunmaz kapandığım odamdan gece saat 2'lerde 3'lerde uykulu gözlerle çıkmak şartıyla tam 365 gün her hafta sonu ve her gece yazdım, yazdım, yazdım. Henüz bilgisayar hayatımıza girmemişti. Kaç düzine kalem tükettiğimi bilmiyorum. Yazıyordum, siliyordum, düzeltiyordum. Beğenmezsem yeniden yazıyordum. Galiba bu benim için askerlik hayatımın sıkıntılarından bir kurtuluş, yanlış seçim sonucu girdiğim üniformanın içinden çıkış rehberim olmuştu. O yıl eşimin desteğini her zamankinden çok hissettim. Bazı günlerde yemeğimi çalışma masama getirir, sürekli çocuklarla ilgilenir, evin her ihtiyacını giderir, çalışmam için bana ortam hazırlardı. Montesquieu, dünya üzerinde en güçlü silah ateşlenmiş insan ruhudur der. Gecelerim ile gündüzlerimin savaştığı o yılda zaferi işte o silahla kazandığımı düşünmemi hoş görürsünüz sanırım. 6. yıl 1987. Değiş ya da öl. Eğer bir yerde küçük insanların gölgeleri büyüyorsa orada güneş batıyor demektir. Çin atasözü. Hasubay hazırlama okulunda sıkıntılı bir eğitim öğretim yılıydı. Boğaziçi Üniversitesi'ne yine haftada bir gün ders vermeye gidiyordum. Türkiye'de aydınlanma çağına ayak uydurma çabalarının hız kazandığı bir dönem yaşanıyordu ve piyasada kültür, bilim dünyasına yönelik olarak birkaç ansiklopedi birden hazırlanmaya başlanmış, periyodik olarak fasiküller halinde yayımlanır olmuştu. Gelişim Larus ve Ana Britannica bunlardan idi. Ben de bu ansiklopedilerin divan edebiyatı ile ilgili bazı maddelerini yazıyordum. Gerek mesai arkadaşlarım, gerekse muharip subaylar arasında bu çalışmaların dikkat çekmişti. Zaten Boğaziçi Üniversitesi'ne derse gidiyor olmam da muharip subaylar için ayrı bir kedi ciğer muhabbetiydi. Bu muhabbette beni desteklemesi gereken öğretmenler ise neredeyse içten içe oh olsun diyorlardı. Doktora yapmış olmak bir meziyet değil, neredeyse bir eziyete dönüşmüştü. Adımın başına doktor unvanımın yazılmasını istemiş olmamın doğurduğu bir sonuçtu bu. Ben bu konuda ısrar ederek onları güya manevi baskı altına almaya çalışıyor ve kendilerinden üstün olduğumu her fırsatta ihsas ettiriyormuşum. Belki de öyleydi, bilmiyorum. Şimdi düşünüyorum da ne kadar saçma bir inatlaşmaymış meğer. Ama ne yaparsınız, gençlikte böyle bir şey olsa gerek. Zannediyordum ki doktora yapmış bir insanın deniz lisesinden sonra harp okulunda görevlendirilmesi gerekirken astsubay okuluna atanmış olması bir tür ceza, belki bir tenzili rütbedir ve bunu içime sindirememenin acısıyla hem çevremdekileri hem de kendimi kuru didişmelere sürüklüyordum. Sanırım saldırgan birine dönüşmüştüm. Liseden astsubay okuluna çıkartılan tayinimi belki de sakinliğe yormam gerekirdi ama elimden bir şey gelmiyordu. Bu tavır yaratılışımda vardı. Belki de tecrübesizliğin verdiği kibir ile kendimi körler ülkesine bırakılmış şaşı konumunda görüyordum. Ve yazık ki durumu değiştirmek için amirallerden bir tanesi bile akrabam veya aile dostumuz değildi. Muallim Naci'nin dilime pelesenk olmuş bir beyti vardı o günlerde. Üstadın bu beyti benim durumum için söylediğini zannederdim. Bedbah ona derler ki elinde cühelanın kahrolmak için kesbi kemali hüner eyler. Bir gün komutanı beni çağırdığını söylediler. Gittim. Masasının sol yanındaki koltuğu göstererek oturmamı söyledi. Aramızda önce yumuşak bir sohbet ile başlayan şu türde konuşmalar geçti. Üsteğminim, çalışmalarını gerek biz, gerekse sıralı komutanlıklar takdirle karşılıyoruz. Boğaziçi'ndeki öğretim üyeliğin dolayısıyla eğitim komutanımız seni diğer kuvvetlerin eğitim komutanlarına örnek öğretmen olarak gösteriyor. Teşekkür ederim efendim. Ben üzerime düşeni yapıyorum. Ama bir sıkıntı var. Bazı ansiklopedilere yazılar yazıyormuşsun. Doğrudur efendim. Birkaç ansiklopedi için mesleki uzmanlık alanımla ilgili maddeler yazıyorum. İyi ama üsteğmenim, bunlardan komutanın haberi olması gerektiğini biliyorsunuzdur umarım. Asker kişilerin üstlerinin bilgi ve izni olmadan yazı yayınlamaları görüş bildirmeleri ve askerlik mesleği dışında bu yolla kazanç temin etmelerinin bir disiplin suçu olduğunu da bilmeniz gerekir. Bundan böyle yazdıklarını önce bize vereceksin, bizim onayımızdan geçtikten sonra yayımlayacaksın. Rahmetli babamın bir sözü vardır. Hayret edilmesi gereken bir fikir karşısında, beynimden vurulmuşa döndüm derdi. Gerçekten de bu sözleri duyunca ben de beynimden vurulmuşa döndüm. Adeta nutkum tutuldu. Önce kendime sakin olmayı telkin ettim, sonra tane tane anlattım. Komutanım, söylediklerinizde hakkınız vardır. Ancak benim yazdıklarım askeri konularda veya komutanlığı ilgilendiren şeyler üzerine değildir. Ben ne gizli bir askeri sırdan ne de stratejik bir plandan bahsediyorum. Ben TSK'nın sözcüsü olarak bildiri yahut açıklama da yapıyor değilim. Yalnızca divan edebiyatı ile ilgili küçük yazılar yazıyorum, hepsi bu. Üstelik o da benim mesleğim ve yazdıklarım sır olan şeyler değil, tarihi kaynaklardan araştırıyorum, buluyorum ve yazıyorum. Şair Fuzuli'nin hayatı hakkında yahut bir gazelin nasıl kafiyelendiği hususunda yazı yazmamın askeri konularla ne alakası ve disiplin bozucu nasıl bir tarafı olabilir ki? O andan itibaren komutanın hem tavırları hem ses tonu değişti. Olsun üstemen, ben yine yayınlanmadan evvel kontrol edilmesini emrediyorum. Varsayalım ki ben buna razı oldum ve her hafta yazdıklarımı kontrol için size getirdim. Benim yazdıklarımı kim kontrol edecektir sayın komutanım? Edebiyat öğretmeni yüzbaşı ve binbaşılar var, onlara göndereceğim. Komutanım lütfen, benim yazdıklarım akademik yazılardır ve eğer bunları birileri mutlaka gözden geçirecek ise o kişi ancak bilimselliğini ispatlamış bir editör olabilir. Bildiğim kadarıyla TSK'daki doktora yapmış tek edebiyat öğretmeni benim. Eğer bir doçent edebiyat öğretmenimiz olsaydı, yazdıklarımın onun tarafından incelenmesini ben sizden dilekçelerle talep ederdim, emin olunuz. Burada söz konusu inceleme kurulu askeri paye ile değil, ilim payesiyle ölçülür. Üstelik ansiklopedi fasikülleri haftalık olarak yayımlanıyor. Eğer benim her hafta yazdıklarımı incelemek için iki öğretmen defrik etseniz, hiç iş yapmadan, hiç derse girmeden yalnızca benim yazdıklarımı incelemeleri doğru mudur, yanlış mıdır diye benim araştırdığım bütün kaynakları gözden geçirmeleri gerekir. Bilirim, bir yazının editoryal çalışması yazıyı yazmaktan daha çok zaman alır. Bu mealde bir müddet karşılıklı görüşlerimizi söyledik, daha doğrusu edep dairesinde tartıştık. Komutanın dilinin ucunda meğer başka bir laf varmış. Nihayet söyledi. Bana bak Üsteğmen, sen İslam ansiklopedisine, Türk ansiklopedisine de yazı yazıyorsun. Bunu anlarım. Ama Britannica ve Larousse sana nasıl yazı yazdırtıyor, işte bunu anlamıyorum. Bu cümleleri duyunca komutanın beni hayata algılama biçimimden dolayı sorguladığını anladım. Ona göre ben sağcıydım ve solcular tarafından yayımlanan bir ansiklopedide benim yazmama nasıl müsaade ederlerdi? Ona uzun uzun izah ettim. Masasındaki kül tablasını elime aldım. Şimdi komutanım, bu kül tablasının herhangi bir ansiklopedi için tanımlayacak olursanız ancak şunları söyleyebilirsiniz. Sigara küllerini dökmek amacıyla camdan imal edilen dört köşeli ve her köşesinde sigara için kertikleri açılmış ev eşyası. Bunu şöyle de düşünseniz, böyle de düşünseniz işte bu cümleyle yazarsınız. Bilim objektif ve evrenseldir. Bilgiler de asla insanların anlayış ve görüş ayrılıklarına göre değişmez. Bu alanda kim daha iyi biliyorsa onunki kabul görür. Yani bunu sen mi biliyorsun? O vakit şunu da bilmelisin ki asker kişiler ek kazanç temini konusunda ticari işler yapamazlar. Bu cümle üzerine gerçekleri görmeye başladım. Komutan albay belki de benim bu işten çok paralar falan kazandığımı sanıyordu ve birilerinin dolduruşuna geldiği kesindi. PSK adına albay rütbesine gelmiş bir insan rütbesine yakışmayacak bir bağnazlık göstererek benim birkaç perakende yazımı ticari bir maksat ile telif ediyordu ya, ne diyebilirim? Ancak şöyle dedim. Sayın komutanım, benim mesleğimde daha başarılı ve önde olmam elbette benim kadar okulumuzu ve deniz kuvvetlerini de olumlu etkiler. Sizin şu anda benim çalışma ortamımda engellerim olup olmadığını bana soruyor olmanızı tercih ederdim. Bir amirin aslına rehber olması, destek vermesi ve çalışma imkanı sağlamasıyla ancak ilerlemeden, kalkınmadan söz edilebilir. Bilimsel ilerleme nasıl olur da disiplin? Sözümü kesti ve çok sert bir eda ile sordu. Üsteğmen, ne kadar kazanıyorsun? Sen onu söyle. Ne diyebileceğimi gerçekten şaşırdım. kollarım yana düştü. Basit hesaplar arasında çıldıracak gibiydim. Odadan çıkıp gitmek geldi içimden. Ne ki üniformalı iken bunu yapamıyorsunuz. Birden şeytanca bir fikir çaktı zihnimde. Komutanım, madem benim başarımı değil de aldığım 3-5 kuruşu önemsiyor, o halde onu daha fazla kahredecek bir şey yapayım ve kazancımı astronomik rakamlarla ifade edeyim. Gerçekten de o yıllarda ayda 5-6 madde yazar ve hepsinin toplamı olarak maaşımın 1/10 kadar. Cüzi bir gelir elde ederdim. Meraklısı zaten bu tür işlerin para kazanmak için yapılmadığını gayet iyi bilir. Ama ben kazancımı merak eden komutana ansiklopedi maddeleri karşılığında maaşımın 6-7 katı bir gelir elde ettiğimi söyledim. Çıldırdı. Kendisinin 30 yıl çalışıp erişemediği bir maaşa benim henüz üstemeyken sahip olduğumu düşünüyor olmalıydı ki bana hem imrenerek hem de yok edici nazarlarla baktı. Elinden gelse beni boğabilirdi. Kapıyı gösterdiği sırada öfkesi sesine yansımıştı. Bundan böyle her yazdığını komutanlık onayladıktan sonra yayımlayabileceksin. Yoksa sen bilirsin. Çık dışarı. Evet, ben bildiğim gibi davrandım. O da bildiği gibi davrandı. Maddeleri yazıyor ve ansiklopedilere gönderiyordum. Arada sırada maddelerden birinin bir kopyasını da komutanlığa veriyordum. Ne inceleyen, ne inceleyebilecek olan vardı. Komutanın gönlü oluyordu. 6. ayrımın sonu, sayfa 80.